Ayrım 9.
Sayfa 105. Normanların ilginç uygulamaları bununla da kalmıyordu. Sicilya'daki Norman politikası çok daha önemli sentezler meydana getiriyordu. Roger ve Robert kardeşler egemenlikleri altına aldıktan sonra Sicilya adasını bazı feodal mülkiyetlere ayırıyorlardı. Bu birimlerin başına da savaşta yararlılık gösteren kumandanları ile önde gelen işbirlikçileri getiriyorlardı.
Meydana gelen yeni oluşum sırasında baronluk ünvanı ve bu ünvanın temsil ettiği kurum ön plana çıkıyordu. Baronların büyük bir çoğunluğu kaçınılmaz olarak köken farklılığı gösteriyordu. Bunların arasında Normanlar ve Cermenler gibi Sicilya'nın yerlileri olan işbirlikçiler, muzaffer Norman kumandanları ve hepsinden önemlisi yönetimle işbirliği yapan Müslümanlar da yer alıyorlardı. Müslüman kökenli baronlar geçmiş dönemin adadaki İslam emirlerinden başkaları değildi. Bir başka ifadeyle bazı Müslüman aşiret reisleri, emirler ve şeyhler baronluk ünvanını alarak Hristiyanların tesis ettiği yeni düzen ile özdeşleşiyorlardı. Bununla birlikte sürdüre geldikleri İslami yaşam tarzında da önemli bir değişiklik yapmıyorlardı. Kaldı ki Roger ile Robert kardeşler de böyle bir değişiklik beklemiyor ve istemiyorlardı. Onların bu yaklaşımını oğulları ve torunları da sürdürerek öteye götürüyorlardı. Örneğin Apulya baronlarıyla sürekli bir çatışma içinde bulunan Kral 2. Roger, sadece paralı askerlerini Müslüman Araplardan seçmekle kalmıyor, aynı zamanda bürokraside de onlara görevler ve makamlar veriyordu. Bir Arap vaka nüvis şunları kaydediyordu. Müslüman kralların adetlerini alarak sarayda yeni mevkiler yarattı ve bu mevkileri bilmeyen Franklardan uzaklaştı. Dünyamızı saran mafya adı geçen eser cilt 1 sayfa 171. Kral 2. Roger sadece idari değil askeri bakımdan da Müslümanlardan yararlanıyordu. Önde gelen amirallerden bazıları Hristiyan adı taşımalarına karşın gerçekte Müslüman Araplardı. Örneğin Arap amirali Abdurrahman el-Nasrani sözde Katolik olarak Christodouros adını alıyor ve donanmanın başına getiriliyordu. Abdurrahman el-Nasrani'den sonra yine bir Arap bir amiral olan Antiyokyalı Georg daha yüksek makamlara getiriliyordu. İkinci Roger Avrupa'nın en genç kralıydı. Hükümdarlığı zamanında Sicilya adasını adeta Müslüman bilginlerin bir toplanma ve sığınma merkezi haline getiriyordu. Bu nedenle egemenliği sadece Sicilya ile sınırlı kalmıyordu. O Sicilya, İtalya ve Afrika kralı diye anılıyordu. Çünkü Kuzey Afrika'daki Müslüman aşiretler de bu Müslüman koruyucusu krala saygıyla bağlılık gösteriyorlardı. Kral II. Roger Müslüman coğrafya alimlerine bir de kitap yazdırıyordu. Kitab-ül Rücuni yani Roger'in kitabı adlı bu coğrafya eserinde dünyanın neresinde kimler yaşıyorsa bütün unsurları ve ayrıntılarıyla kaydediliyordu. Bununla da kalınmıyor, ticari, askeri ve ekonomik özelliklerin yanı sıra çevre koşulları da en ince detaylarına kadar kaydedilmiş bulunuyordu. Görsel coğrafyanın bilinmediği bir dönemde bu kitap büyük önem taşıyordu. Roger, Robert ve 2. Roger'in Müslümanlara ve İslamiyet'e gösterdiği ilgiyle saygı sadece devlet yaşamı ve yönetimiyle sınırlı kalmıyordu. Bu örtüşme ve özdeşleşme sosyal yaşamda da etkisini kapsamlı bir şekilde gösteriyordu. Bir başka ifadeyle Norman kralları Sicilya adasını Hristiyan görünüm altında İslami hükümler doğrultusunda yönetiyorlardı. Bu kendine özgü yönetim tarzı Sicilya adasına egemen olan feodal yapılanmada da gözleniyor ve kendini hissettiriyordu. Zira feodal yapılanmanın başında bulunan dük, baron ve kontlar da Müslümanlara kralın yaklaştığı gibi yaklaşıyor ve aynı açıdan bakıyorlardı. Hemen kaydetmek gerekir ki Sicilya adası Hristiyan Normanların egemenliği altında bulunuyor fakat halk 800'lü yıllardan 1000'li yıllara kadar hüküm süren Müslümanların İslami ilkeleri çerçevesinde yaşamaya devam ediyordu. Bu ilkeler daha çok ahlaki ve hukuki alanda kendini gösteriyordu. Unutmamak gerekir ki aynı dönemde Avrupa'da Hristiyan Orta Çağı yaşanıyor ve Hristiyan dinsel taassubu sosyal yaşamı düzenleyebilecek ve geniş kitleleri barış içinde mutlu edecek bir yetkinlik göstermiyordu. Buna karşılık İslami yaşam tarzını düzenleyen İslami ahlak ve hukuk ilkeleri sosyolojik bakımdan daha geçerli, gerçekçi ve toplumcu bir anlayışı yansıtıyordu. Nitekim İslami ahlak ve hukuk ilkelerinin geçerliliği, gerçekçiliği ve toplumculuğu Normanların egemenliğindeki Sicilya'da da kendisini hissettiriyor, sosyal yaşamın tüm hücrelerine nüfuz ediyordu. Burada İslami ahlak ve hukuk anlayışının bütününü irdelemek yerine konu ile ilintili olan kıssa yasası, kan davası oluşumu ile yetinmekte fayda bulunuyor. Gözden uzak tutmamak gerekir ki İslami ve İsevi hukuk ilkelerinin başında kıssa yasası yer alıyordu. Hristiyanlık ödünsüz bir kısas uygulamasını öngörüyor, bu ödünsüzlük göze göz dişe diş sloganında ifadesini buluyordu. Buna karşılık İslam hukuku kısas yasasını aynı katılıkla benimsiyor, zaman içinde sosyal gerçeklerin zorlamasıyla yumuşatıcı düzenlemeler getiriyordu. Bu yumuşatıcı düzenlemeler arasında da diyet ve mirasçıların yaklaşımları, tercihleri yer alıyordu. Böylece Hristiyan hukuk anlayışında kısas uygulaması aynı katılığı sürdürürken bu durum şiddetli kan davalarına yol açıyordu. Buna karşılık İslami uygulamada kısasın diyet bedel ile yumuşatılması kan davası oluşumunun yolunu kesmeyi amaçlıyordu. Ne ki Kent soylu Müslüman kitlelerin benimsediği diyet ve mirasçıların uzlaşma tercihi ile kısasın yumuşatılması uygulaması, çöllerde aşiretler ve kabileler halinde yaşayan Bedeviler ve Berberiler tarafından aynı ilgiyle benimsenmiyordu. Zira çöllerdeki son derece kıt yaşamsal doğal kaynakları paylaşarak, sahiplenerek yaşamak zorunda kalan çöl Müslümanları, kısasın katı yaptırımına kaçınılmaz olarak gereksinim duyuyorlardı. Bu nedenle kısasın yumuşatılması yerine daha katı yaptırımlarını sahiplenerek hem aşiretlerin içinde ve hem de aşiretler arasında düzeni sağlamaya çalışıyorlardı. Örneğin kentte bir kuyu için işlenen cinayetin bedeli kolayca ödenerek kan davası önlenebiliyordu. Ancak çöl Müslümanlarının yegane yaşam kaynağı olan bir kuyunun sahiplenilmesinden ve elde tutulmasından başka hiçbir seçenek bulunmuyordu. Bu nedenle bir kuyu veya bir vaha için bazen birçok aşiret birbirine karşı kan davası güdüyor ve on yıllarca çarpışabiliyorlardı. Keza kentin toplu yaşam koşullarında törpülenen gurur duygusu nispeten bireysel bir nitelik gösteriyordu. Buna karşılık çöl koşullarında hayvanlarından, karılarından, çocuklarından ve akrabalarından başka kaybedecek hiçbir şeyi bulunmayan Bedeviler ve Berberiler bakımından gurur ve şeref kavramları bizatihi yaşamın nedenini teşkil ediyordu. İslami bakımdan toplumsal sosyalizasyon birimi olan aşiretin geleneksel hukuk anlayışı ve ilkeleri arasında gururun ve buna bağlı olarak kan davasının ayrı bir önemi bulunuyordu. Kısaca formüle etmek gerekirse, onurlu ve gururlu bir berberi ve devi erkeği İslam hukukun öngördüğü çerçeve içinde kendi haklarını kendi bilek gücüyle arayıp alıyordu. Şerefli bir erkek ancak böyle davranabilirdi ve bu davranış biçimi seçeneksiz bir karakter taşıyordu. Almak zorunda olduğu hak bir kan davasını başlatacak veya kan davasının sürmesine yol açacak olsa bile şerefli bir erkek bunu yapmak zorundaydı. Unutmamak gerekir ki geniş aile, kabile, aşiret düzeni içinde yaşayan bir bireyin şerefi aynı zamanda o sosyal birimin tüm üyelerinin şerefi anlamına da geliyordu. Dolayısıyla onur, gurur ve şeref çöl adamları olan Bedeviler ile Berberiler bakımından yaşamın tam anlamıyla kendisiydi. Aşiret kimliğinin ayrılmaz parçası olan bu ortak anlayış kaçınılmaz olarak kısas yasasının en katı şekilde uygulanmasına zorunluluk doğuruyordu. Bu uygulama aynı zamanda aynı toplumsal baskı sonucu onur, gurur ve şeref anlayışı zemininde kaçınılmaz olarak kan davalarına dönüşüyordu. Bu çerçevede kısas yasası kan davası konusunda taassup içindeki bazı Hristiyan kabileler ile Arap İslam çöl aşiretleri aynı ortak paydada buluşuyorlardı. Dolayısıyla Kuzey Avrupa'dan Sicilya'ya gelen Normanlar ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika çöllerinden gelen Bedeviler, Berberiler birbirlerine o denli yatsımıyor. Aksine bu hukuk anlayışı çerçevesinde kenetleniyorlardı. Aradaki yegane fark dünkü emirlerin bugün baron, dünkü aşiret reislerinin bugün dük olmalarıydı. Kan davaları nedenleri, uygulanış şekilleri ve sürgüt devam etmesi hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Ne ki Sicilyalı Müslümanlar kan davası yasalarını biraz daha şekillendiriyor, hükümlere ayrıntı kazandırmış bulunuyorlardı. Hristiyan Norman düzeninde kadılık müessesesi veya İslami mahkeme kurulması mümkün olmadığı için Sicilya'da geliştirilmiş olan aşiret yasaları geçerliliğini koruyordu. Sicilyalı feodal önderler bu yasaların ilkelere göre uygulanmasını gözetiyor, gerekirse hakemlik bile yapıyorlardı. Ancak ada küçük olduğu için sosyalizasyon hızla gelişiyordu. Gezginci göçer kabile ve aşiretler yerleşik düzene geçiyor, aşiret yasaları da zaman içinde yerel hukuk anlayışı çerçevesinde mafyos hukuk anlayışına dönüşüyordu. Nitekim Sicilya mafyası tarafından güdülen kan davalarında İslami bir uygulama olan diyet belirleyici bir rol oynuyor, kan davalarının ömrü tarafların diyet mutabakatı ile orantı gösteriyordu. Ne var ki Arnavutluk'ta durum böyle olmuyordu. Unutmamak gerekir ki Bulgarların, Sırpların, Bizanslıların Sarp bölgelerine nüfuz etmese bile sürekli saldırı ve işgallerine uğrayan Arnavutluk'ta bir takım sosyal değişmeler yaşanıyordu. Bu değişimlerin başında ise Arnavutluk'ta mevcut olan geniş aile, kabile, aşiret yapılanmasına paralel olarak ortaya çıkan bazı beyliklerin çıkması yer alıyordu. Arnavutluk'taki feodal beylerin, beyliklerin ortaya çıkmasında hiç kuşku yok ki işgalci güçlerin kendi düzenlerini burada da tesis etmek istemeleri büyük rol oynuyordu. Nitekim Arnavutluk'taki feodal beyler, beylikler, Bizans'ta, Bosna'da, Orta ve Doğu Avrupa ile yoğunlukla Kuzey Avrupa'da görülen derebeylerini, derebeyliklerini anımsatıyordu. Gerçi feodal beylikler Arnavutluk'un kuzeyinde yaşayan dağlık bölgedeki kabilelere kadar ulaşamıyordu. Fakat daha güneydeki verimli düzlük alanlarda gelişerek güçlerini ve otoritelerini hissettiriyorlardı. Ortaya çıkan güçlü beyler ve bunların geniş aileleri belli bir süreç sonunda güçlerini yönetim otoritesine dönüştürerek beylik konumuna yükseliyorlardı. Bu aileler içinde diğerlerine nazaran daha güçlü olanlar, içinde ikamet ettikleri kaleleri, kendilerine ait sancakları ve kendi amblemlerini taşıyan paralarıyla birer müstakil beylik, dükalık yönetimine dönüşmeye başlıyorlardı. Doktor Nuray Bozbor adı geçen eser sayfa 50. Bu yapılanmada hiç şüphe yok ki çeşitli nedenler ile birlikte Arnavutluğa gelmiş olan Norman, Dük, Kont ve Prensleri de belirleyici bir rol oynuyorlardı. Sicilya adasını elinde bulunduran Bizanslılar Arnavutluğu ele geçirmek ve buradaki egemenliklerini pekiştirmek amacıyla bu bölgeye çıkıyorlardı. Bu sırada Normanlar da Bizanslıların yanında paralı askerlik yapıyor, onlarla birlikte Arnavutluğa geliyorlardı. Böylece Normanlar sadece Sicilya adası ile ilgilenmekle kalmıyor, Arnavutluğa da el atıyorlardı. Daha sonra Sicilya'yı Bizans'ın elinden alınca Arnavutluğa eskiden beri duydukları ilgi yoğunlaşıyordu. Nitekim daha Bizanslar zamanında Arnavutluğa geçmiş olan bazı Norman asilleri buralara yerleşerek tıpkı Arnavut kabileleri gibi bağımsız hareket etmeye başlıyorlardı. Normanlar Arnavutlarla kolayca anlaşıyorlardı. Zira iki kavim de savaşçılık, bağımsızlık, çıkarcılık konusunda geniş çapta benzerlik gösteriyordu. Avrupa'nın paralı askerleri olan Normanlar Arnavutlardan hem paralı asker olarak yararlanıyor hem de onlara paralı askerliği öğreterek ama Arnavutların da Avrupa'da bu tür faaliyetlerde bulunmalarına zemin hazırlıyorlardı. Bir başka ifadeyle Arnavutlar Normanlardan paralı askerlik mesleğini öğreniyorlardı. Arnavutların benimsemiş olduğu bu meslek daha sonra tür değiştirerek paralı korumacılık, fedailik, yasal güvenlik görevliği vesaire günümüze kadar icra ediliyordu. Arnavutluğa yerleşerek Arnavutlarla bütünleşen Norman asilleri buralara yerleştikten sonra Orta ve Kuzey Avrupa'da geçerli olan derebeylik düzenini burada da kurmaya başlıyorlardı. Hatta Yunan Yarımadası'nda ve Patras'ın 37 kilometre cenup doğusunda olan Kalavriyata kasabasında 12. asrın sonlarından itibaren 1300 senesine kadar bir Norman ailesinin idaresinde ve bir baronluk halinde idare edildiği de görülmüştür. Süleyman Külçü adı geçen eser sayfa 372. Arnavutluğa yerleşen Normanlar bir bakıma diğerleri gibi feodal bey konumunda bulunuyorlardı. Zaman geçtikçe bu Norman asilleri de Arnavutlaşıyor, Müslümanlaşıyor, çevreye ve topluma uyum sağlıyorlardı. Bir başka ifadeyle Sicilya'da nasıl ki İslami düzene dokunmadan Norman Hristiyan krallık kılıfını üzerine geçiriyorlarsa, Arnavutluk'taki Norman beyleri de kendi kimliklerini bırakarak Arnavut kimliğine bürünüyor, yani Arnavut kılıfına giriyorlardı. Arnavutluk'ta güç odağı haline gelen Balşalar, Müzakkalar, Kastriyotlar gibi hanedanlara mensup olan Norman beyleri derebeylik düzeninin tesis edilmesinde başı çekiyorlardı. Bunların arasında Norman kökenli derebeylerine en çarpıcı örneği Le Duc Jean teşkil ediyordu. Le Duc Jean'ın beyliğini yaptığı hanedan Arnavutluk sosyal yaşamında son derece derin ve silinmesi mümkün olmayan izler bırakıyordu. Nitekim kendi adıyla anılan kan davası yasasını tesis ederek Arnavutluk'ta sosyal düzeni günümüze kadar etkileyebilecek bir uygulamayı başlatıyor, böylece Arnavutluk yerel hukuk anlayışının sistematize olmasını sağlıyordu. Bu hukuksal yapılanma Le Duc Jean'ın tarihe geçmesine neden oluyordu. Le Duc Jean'ın Dokakin Kanunu. Arnavutların sosyal yaşamının kan davası oluşumundan derin biçimde etkilendiği anlaşılıyor. Kan davalarıyla Dokakin Kanunu adı verilen uygulamayı anlatır mısınız? Le Duc Jean da diğer Norman asilleri gibi önce Orta Fransa'dan Güney İtalya'ya geliyor, sonra da Sicilya adasına geçiyordu. Norman asilzadeler arasında seçkin bir yeri bulunan Jean, burada Arap-Sicilyen tarzı İslami düzen ile tanışıyordu. Diğer Norman asilleri gibi tutucu bir Hristiyan portresi çizmeyen Le Duc Jean, özellikle İslam hukukunun sosyal bakımdan yaygın biçimde özümsenmesine tanık oluyor ve bu yapılanmanın bir düzen tesis edilmesi konusunda nedenli etkili olduğunu görüyordu. Sicilya'daki sosyal yapıyı bu denli benimseyerek sahiplenen Le Duc Jean daha sonra Arnavutluğa geçen Norman savaşçıların arasında yer alıyordu. Ancak diğer asillerden farklı olarak buraya kalıcı bir anlayışla yerleşiyor, hem çevresine topladığı Norman paralı askerlerine hem de yerel kuvvetlere dayanarak beylik dükalık tesis ediyor, liderliğini üstleniyordu. Bu değişime paralel olarak adı da değişiyordu. Le Duc Jean adı ele alınında le sözcüğü Fransızca gramerinde kelimelerin başına kullanılan artikeli ifade ediyordu. Buradaki le kendisinden sonra gelen duc sözcüğünün maskulin yani erkeksel bir kelime olduğunu belirtiyordu. Le ve duc sözcükleri birlikte kullanılıyordu. Le Duc bir isim değildi, bir sıfattı ve şahsın duc unvanına sahip olduğunu bildiriyordu. Bu duc'ün adı ise Jean idi. Unutmamak gerekir ki Viking kökenli Normanların aksanı ile İngiltere'de konuşulan aksan özellikle bazı kelimelerde ve adlarda büyük bir benzerlik gösteriyordu. İngilizler gibi Normanlar da Jean adını Jin şeklinde telaffuz ediyorlardı. Dolayısıyla bu Norman beyinin adı Le Duc Jean şeklinde telaffuz ediliyordu. Ancak Arnavutlar Jean adını Kin olarak okuyor ve telaffuz ediyorlardı. Dolayısıyla Le Duc Jean de diyorlardı. Ne var ki Fransızca gramerinde artikel olarak kullanılan le sözcüğüne Arnavutluk'ta gerek kalmıyor, Duc Jean denmesi yeterli oluyordu. Burada hemen bir hususu daha kaydetmekte fayda bulunuyor. Le Duc Jean Arnavutluğa yerleştikten kısa bir süre sonra bağımsızlık beyliğini kuruyordu. Kendisi dük olduğu için bu beyliğe de dükalık deniyordu. Burada dükalığı bulunan düklere duka adı veriliyor, bu şekilde anılıyorlardı. Dolayısıyla Jean duka sıfatına sahip bulunuyordu. Her iki sözcük yani sahip olduğu sıfat ile adı birlikte söylendiğinde ortaya duka kin çıkıyor, bilahare birleştirilerek duka kin, doka kin şeklini alıyordu. Kısacası Arnavutlar Le Duc Jean'ı artık Dokakin diye adlandırıyor, bu adla anıyor ve Le Duc Jean'ın hanedanı kayıtlara Dokakin hanedanı olarak geçiyordu. Ayrıca Dokakin sözcüğü Dukakin, Dukajin, Dukagin, Dukagin şeklinde de kullanılıyordu. Arnavutluk'ta uygulanan kan gütme olayları, kan davaları ile ilgili yazılı olmayan örfi geleneksel hükümlere de Dokakin, Dukakin, Dukagin, Dukagin kanunu deniyordu. Arnavutluk'ta tarihin eski devirlerine itibaren başlayan kan gütme olayları, kan davası geleneği günümüze kadar ulaşıyor, günümüz Arnavutluğunda bile azımsanmayacak bir sosyal sorun olarak varlığını sürdürüyordu. Kan davası olgusunun kısas olgusuyla bağlantılı olduğu düşünülürse bu uygulamanın insanlık tarihinin ilk zamanlarına kadar uzandığını söylemek yanlış olmaz. İleride konu aşiret ve aşiret kanunları başlığı altında kapsamlı olarak irdelenecek Murat Çulcu. Özellikle geniş aile, kabile, aşiret yapılanmalarının sosyal zemini oluşturduğu ilkel dönemlerden, elverişsiz coğrafyalardan itibaren kan gütme olaylarının yoğunluk kazanması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdeki kitlelerin kısas ilkesini tutuculukla sahiplenmesi anlamına geliyordu. Bu sosyal davranış biçiminde ise tarım toplumlarının sınırlı doğal kaynakları paylaşmakta zorlanması ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da kanlı çatışmaların meydana gelmesi gösteriliyordu. Kısas hükmü en ilkel hukuk kuralı olarak ortaya çıkıyordu. Ne ki kısas hükmü uygulanırken ilkel topluluk ve ilkel bireylerin onur, şeref, gurur anlayışları ön plana çıkıyordu. Bu şekilde meşru bir hak, onursal bir görev haline gelerek uygulanan kısas doğal olarak kendisinden sonraki yeni kısas uygulamalarına yol açıyordu. Böylece uygulama kısas olmaktan çıkıyor, birbirini izleyen kısaslar zincirini meydana getiriyor, yani kan davasına davalarına dönüşüyordu. İlkel tarım toplumlarında kısas hükmüyle kan davası uygulamaları örtüşerek özdeşleşiyor, sadece kan davası olarak adlandırılıyordu. Oysa sosyal gelişme zaman içinde kısas hükmünü yumuşatıyor, çağdaş felsefi hukuk anlayışı kısasın hukuksal durumunu ruhunu anlayış olarak muhafaza etmekle birlikte infaz otoritesini yaptırımını bireyden alarak devlete vermiş bulunuyordu. Böylece çağdaş devlet otoritesi bireysel kısas uygulamasını dolayısıyla kan davası gütmeyi yasa dışı, toplum dışı bir davranış olarak kabul ediyordu. Ne ki çağdaş devlet organizasyonuna geçemeyen, bu tür merkezi bir otorite tesis edemeyen, tesis edilmiş olsa bile bu otoriteyi çeşitli nedenlerle hissetmeyen veya kabul etmeyen, özellikle yönetim merkezinden uzakta elverişsiz coğrafyalarda yaşayan, kendi güvenliğini kendisi sağlamak zorunda kalan topluluklar, örfi geleneksel hukuk ilkelerini uygulamayı sürdürüyorlardı. Nitekim çöllerde yaşayan geniş aile, kabile, aşiret mensupları gibi ulaşılması güç dağların zirvelerinde yaşayan küçük sosyal birimlerde de kısas ve kan gütme davaları aynı tutuculukla icra ediliyordu. Doğal olarak Arnavutluk'ta da bu bölgeler arasında yer alıyordu. Zira Arnavutluk'ta hiçbir yerli veya yabancı güç merkezi otorite oluşturarak adalet dağıtma yetkisini eline alamıyordu. Çağdaş bir devlet otoritesi yönetimi örgütlenmesi tesis edilemediği için felsefi hukuk anlayışı yaşama geçirilemiyordu. Kaçınılmaz olarak Arnavut geniş aileleri, kabile ve aşiretleri örfi geleneksel hukuk ilkeleri çerçevesinde yaşıyorlardı. Bu yazılı olmayan hukuk ilkelerinin başında ise kısas, kan gütme, kan davaları yer alıyordu. Ancak bu uygulamalar başlangıçtan itibaren çok uzun bir süre belli kurallara, kaidelere, ilkelere dayanmıyordu. Dağlı Arnavutlar kısası ölçüsüzce uyguluyor, kısasta hiçbir denklem kurmuyor, hukuksal bir kaygı taşımıyorlardı. Sonuçta kan davaları kısas uygulaması olmaktan çıkıyor, gruplar arasında adeta savaşlara ve barbarca katliamlara dönüşüyordu. Dağlı karakterindeki kimliğindeki acımasızlık kısas uygulamasını bir vahşet gösterisi haline getiriyor, büyük facialar yaşanmasına yol açıyordu. Bu nedenle Arnavutluk adı verilen yerde ne sosyalizasyon, ne barış, ne de huzur içinde bir düzen tesis edilebiliyordu. Kan gütme olaylarının yaygınlığı nedeniyle bölgede kimin kimle dost, kimin kimle düşman olduğu bile belirsizleşiyordu. Le Duc Jean yani Dokakin bu ortamda Arnavutluğa gelerek yerleşiyor, dükalığını kuruyordu. Ne ki o Sicilya'dan geldiği için kısasın Sicilya'da nedenle ayrıntılandırılarak yumuşatıldığını biliyordu. Ayrıca İslam hukuku içinde kısasın hangi kural, kaide ve koşullara bağlanmış olduğunu da Sicilya'daki İslam bilginlerinden öğrenmiş bulunuyordu. Sadece yerli toplulukların değil, kendi dükalığının da güvenliği ve huzuru için burada uygulanan kan davalarını belirli hükümlere bağlayarak düzenlemek ve sınırlamak çabasına girişiyordu. Bu çabalar belli bir süreç sonunda olumlu sonuçlar veriyordu. Böylece kan gütme olaylarında, kan davalarında uygulanacak olan hükümlere ve uyulacak olan kurallara Lek Dokakin yani Dokakin Kanunu deniyordu. Bu yazılı olmayan örfi geleneksel hukuk ilkelerine aynı zamanda Cibal, Cebal, Cebel Kanunu adı da veriliyordu. Lek Dokakin denirken kullanılan lek sözcüğü kanun anlamına geliyordu. Bilindiği gibi Fransızca loi kanun demekti ve burada lek telaffuzuyla kullanılıyordu. Kısacası Lek Dokakin, Dokakin Kanunu anlamına geliyordu. Yasa Malisörlerin, Malisyalıların yoğun olarak yaşadıkları Gegalık'ta daha yaygın biçimde uygulanıyordu. Ne ki Malisya adı verilen dağlık bölgeyle sınırlı kalmıyor, büyük yerleşim birimlerinde de toplum tarafından benimsenerek tatbik ediliyordu. Dokakin Kanunu her ne kadar sadece kan davalarını sınırlayarak düzenliyormuş gibi görünüyorsa da, dolaylı olarak sosyal yaşamın diğer unsurları ve katmanları üzerinde de etkili oluyordu. Malisörler son derece güçlü aile bağlarına sahip bulunuyorlardı. Örneğin istisnalar dışında Malisörler arasında boşanma olaylarına rastlanmıyordu. Eşler ölünceye kadar evlilik bağlarına ve ilişkilerine saygı gösteriyorlardı. Keza Malisörler aile ve akrabalar arasında kız alıp vermiyorlardı. Malisörler oğullarını doğduktan kısa bir süre sonra derhal yabancı bir ailenin kızıyla nişanlıyorlardı. Böylece kızın ailesiyle oğlanın ailesi ritüel akrabalık tesis ederek sayısal güçlerini arttırıyor, pekiştiriyorlardı. Tüm Arnavutlar gibi Malisörler de silaha büyük önem veriyorlardı. Babalar büluğ çağına gelen erkek çocuklarının beline kendi elleriyle silah kuşandırıyorlardı. Böylece çocuk silah taşıma hakkını elde etmiş sayılıyordu. Silah taşıma hakkını kazanan çocuk aynı zamanda evlenme hakkını da elde etmiş oluyordu. Malisörlerde akrabalar arasında evliliğe izin verilmiyordu. Ancak üçü de evli olan erkek kardeşlerden biri ölecek olursa iki kardeşten biri ölenin dul kalan eşiyle evlenebiliyordu.